Ayrım 17.
Omuzları titreyerek ve gözyaşlarından neredeyse boğularak, "Haydi sen de ağla," dedi. Ama ben ağlamak istemiyordum. Tavan arası hüzünlü ve karanlıktı ve ben titriyordum. Yatak sarsıldı, gıcırdadı. Bir an için yeşiller içindeki yaşlı kadını önümde gördüm sandım. Uyumuş gibi yaptım. Büyük annem de odadan çıktı. Tek düze bir şerit halinde olaysız birkaç gün geçti. Nişandan sonra annem bir yere gitti ve ev boğucu bir sessizliğe büründü. Bir sabah büyük babam elinde bir keskiyle içeri girdi. Pencerenin önüne gitti ve dış camın çerçevesinden macunu kazımaya başladı. Sonra elinde bir kovusu ve birkaç bez parçasıyla büyük annem göründü. Büyük babam alçak bir sesle sordu. Yaşlı kadın, ne oldu? Memnun musunuz? Tıpkı merdivende bana yaptığı gibi onu da azarladı. Kes sesini. Bu basit sözcüklerin özel bir anlamı var gibiydi. Ve herkesin bildiği ama tartışmak istemediği çok önemli ama üzücü bir şey saklıyordu sanki. Büyük babam dikkatle çerçeveyi çıkardıktan sonra alıp götürdü. Büyük annem de iç camları ardına dek açtı. Bahçede bir sığırcık kuşu ıslık çalıyor, serçeler cıvıldaşıyordu. Karı erimeye başlayan toprağın insanın başını döndüren kokusu odaya doldurdu. Önceleri sobanın mavimsi çinilerini tanıyamadım. Solmuşlardı ve onlara bakmak beni üşütüyordu. Yataktan aşağı indim. Yalın ayak yürüme dedi büyük annem. Bahçeye çıkıyorum. Bahçe yeterince kuru değil. Birkaç gün daha beklemen gerek. Onu dinlemek istemiyordum. Büyüklerin görünüşü bile sevimsizdi. Taze otların parlak yeşil iğmeleri topraktan fırlamaya başlamıştı bile. Elma ağaçları tomurcuklanmış, Petrovna'nın çatısındaki yosunlar enfes bir yeşile bürünmüşlerdi. Her yer kuşlarla doluydu. Bu neşeli sesler ve taze, güzel kokulu hava hoş bir biçimde başımı döndürüyordu. Puyort amcanın boğazını kestiği çukurlarda karların ezdiği kırmızımsı kahverengi yüksek birbirine sarılmış yaban otları bitmişti. Pis bir görünümdü bu ve yanmış tahtaların parıldayan kara uçlarına sanki bahar gelmemişti. İnsanın sinirlerini bozacak kadar yersiz görünen bu çukurun hiçbir yararı yok gibiydi. Yaban otlarını söküp atmak, tuğla parçalarını, kalasları oradan çıkarmak, yararsız pis olan her şeyi temizlemek ve yazın hiç kimsenin beni rahatsız etmeden yaşayabileceğim temiz, küçük bir evcik yapmak isteği duydum içimde. Hemen işe koyuldum ve bir anda evde olup bitenlerin hepsini unuttum. Orada bana yapılan kötülükler için kırgınlığım geçmemişti ama her geçen gün onları kafamdan biraz daha siliyordum. Arası büyük annem ya da annem sorardı. Yüzün neden asık yine? Saçma bir soruydu bu. Çünkü onlara kızdığım falan yoktu. Yalnız evle ilgili her şey bana yabancılaşmaya başlamıştı. Yaşlı yeşil kadın sık sık çaya, öğlen ya da akşam yemeğine geliyor ve bana bahçe parmaklığındaki çürümüş bir sırığı anımsatıyordu. Gözleri görünmez ipliklerle yüzüne dikilmiş gibiydi. Bu gözler kemikli yuvalarından kolaylıkla ve hızla fırlıyordu. Her şeye bakıp dikkat ediyor, Tanrı konusunda konuşurken onları tavana dikiyor, konuşma daha dünyasal sorunlar üstüne olunca da yanaklarına doğru indiriyordu. Kaşları sanki zamkla yapıştırdığı kepek taneciklerinden oluşmuştu. Cavlak iri dişleri, gülünç bir biçimde bükülen eli ve ileriye uzanmış parmağıyla ağzına attığı her şey sessizce gömülüyordu. Kulaklarının yanında küçük kemikli yuvarlaklar inip çıkıyor ve kulakları tıpkı o sarı, kırışık ve aşırı temiz olan tenindeki et beninin üstündeki yeşil kıllar gibi durmadan kımıldıyordu. Oğlu gibi o da çok temizdi. Onlara dokunmaktan tiksiniyor, nefret ediyordum. Eve gelir gelmez ölü elini dudaklarıma yapıştırırdı. Bu elin beni sıçratan ve oradan hemen kaçırtan fenollü sabun ve tütsü kokusu vardı. Sık sık oğluna şöyle derdi. Bu çocuğun eğitilmesi gerek, anlıyor musun Cenga? Oğlu da itaatkar bir biçimde başını eğer, kaşlarını çatar, hiçbir şey söylemezdi. O yeşil kadın herkesin yüzünü asıklaştırıyordu. Ondan ve oğlundan öylesine nefret ediyordum ki bu yüzden epeyce dayak yedim. Bir keresinde akşam yemeğinde gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacak bir halde "Leksey, neden yemeğini bu kadar hızlı yiyorsun? Ağzını çok büyük lokmalar alıyorsun. Bir gün boğulacaksın şekerim," dedi. Ağzımdaki yemekten bir parçasını çıkardım, çatalımın ucuna geçirdim ve ona ikram ettim. Buyurun, o kadar çok istiyorsanız alabilirsiniz. Annem beni masadan kaldırdı ve azarlanarak tavan arasına gönderildim. Daha sonra büyük annem eli ağzının üstünde kahkahadan kırılarak yanıma geldi. Hay Allah, ne muzur şeysin sen. Onun eliyle ağzını kapatmasını görmek beni rahatsız ediyordu. Koşarak dışarı çıktım. Çatıya tırmandım ve uzun bir süre bacanın yanında oturdum. Evet, kaba olmak ve herkese kötülük etmek istiyordum. Dayanılmaz bir istekti bu. Ama mücadeleyi sürdürmeliydim. Bir keresinde gelecekteki babam ile büyük annemin sandalyelerine vişne tutkalı sürmüştüm. İkisi de yapışıp kaldılar. Bu çok gülünç bir sahneydi. Ama büyük babam beni dövdükten sonra annem tavan arasına geldi. Beni yanına çekti, sıkıca dizlerinin arasında tuttu ve sordu. Dinle beni, neden bu kadar yaramazsın? İşleri benim için neden zorlaştırdığını bilemezsin. Gözleri yaşlarla doldu. Elimi yanağına bastırdı. Öylesine dayanılmaz bir şeydi ki bu. Beni dövmesini yeğlerdim. Bir daha Maksimkovlara kötü davranmayacağıma söz verdim. Ama o anlamazsa bu sözümü tutacaktım. Peki olur dedi yavaşça. Ama yaramazlık etme. Yakında evlenip Moskova'ya gideceğiz. Döndükten sonra sen de bizimle yaşayacaksın. Yevgeni Vasilyevich çok iyi ve akıllı bir insandır. Onunla iyi anlaşacaksınız. Ortaokula gider bir öğrenci olursun. Tıpkı şimdi onun olduğu gibi. Sonra da doktor ya da ne istersen olursun. Okumuş bir adam ne isterse elde eder. Hadi şimdi git de oyna. Birbirini izleyen bu sonralar benden uzaklara, karanlık bir yalnızlığa açılan ve bana hiçbir mutluluk sunmayan bir merdiven gibiydi. İçimden ona, ne olur evlenme, ben sana bakarım demek geçiyordu. Ama sözcükler bir türlü ağzımdan çıkmıyordu. Annem bende her zaman yumuşak, sevecenlik dolu duygular uyandırır, aklımdan geçenleri bir türlü ona anlatamazdım. Bahçedeki işim çok iyi gidiyordu. Bir orakla bütün yabani otları kestim. Toprağın kaymış olduğu kenarları tuğla parçalarıyla ördüm. Çeşitli renklerde cam ve çömlek parçaları topladım. Bunları çamura bulayıp tuğla parçalarının arasına koydum. Güneş çıktığı zaman her şey kilisedeki renkli camlar gibi gökkuşağı renkleriyle parıldıyordu. Çok güzel olmuş dedi büyük babam yaptığım işi inceleyerek. Ama köklerini çekip çıkartmazsan yabani otlar yine büyürler. Bana bir kürek getir de onları senin için çıkartayım. Ona küreği getirdim. Ellerine tükürdü ve homurdanarak küreği toprağa sokmaya başladı. Kökleri sökmek gerek. Yarın birkaç tane hatmiyle ayçiçeği ekeriz. Ne kadar güzel olacak göreceksin. Gerçekten çok güzel olacak. Birden küreğin üstüne eğilerek sustu. Hiç kımıldamadan duruyordu. Ona yakından baktığımda o küçük akıllı bir köpeğinkleri andıran gözlerinden yaşlar aktığını gördüm. Ne oldu? Doğruldu. Avucunun içiyle gözlerini kuruladı ve bulanık bakışlarını bana çevirdi. Terledim ama da çok solucan var. Küreği yeniden toprağa sokup birden zamanını boşuna harcadın dedi. Gerçekten boşuna harcadın. Evi yakında satmam gerek. Herhalde sonbahara doğru. Annene çeyiz için para gerek. Hiç olmazsa onun doğru dürüst bir yaşamı olsun. Küreği yere attı. Elini sallayarak hamamın arkasında bahçenin öteki köşesine yaptığı sere gitti. Ben yeniden kazmaya başladım ve hemen ayak parmağımı kestim. Bu yüzden de düğüne gidemeyip ancak kapıda durdum ve annemin başı önünde Maksimov'la kol kola sokakta yürüyüşünü seyrettim. Sanki sivri çiviler üstünde yürüyormuş gibi kaldırım taşlarının arasından çıkan otlara dikkatle bakıyordu. Sessiz, sakin bir düğün oldu. Kiliseden döndükten sonra hepsi asık bir yüzle oturup çay içtiler. Annem hemen üstünü değişti. Bavullarını toplamak için odasına gitti. Üvey babam da benim yanıma geldi. Sana bir sulubaya takım almaya söz vermiştim değil mi? Burada iyi bir takım bulamadım. Sana Moskova'dan gönderirim. Ne yapacağım onları? Resim yapmaktan hoşlanmaz mısın? Nasıl yapacağını bilmiyorum ki. Öyleyse sana başka bir şey gönderirim. Annem içeri girdi. Yakında döneriz. Baban sınavlarına girip okulu bitirdikten sonra. Benimle sanki büyük bir insanmışım gibi konuşmaları hoş bir şeydi ama sakallı bir adamın hala öğrenci olmasını yadırgamıştım. Ne okuyorsun diye sordum. Toprağı ölçmesini öğreniyorum. Bunun ne olduğunu soramayacak kadar tembel hissettim kendimi. Ev sıkıcı bir sessizlikle ve hafif bir giysi hışırtısıyla doluydu. Bir an önce gece olması için dua ettim. Büyük babam arkası sobaya dönük durmuş, sabit bakışlarla pencereden dışarı bakıyordu. Yaşlı yeşil kadın eşyalarını toplaması için anneme yardım ediyor, durmadan ahlayıp inliyordu. Öğleden beri sarhoş olan büyük annem ise bizi rezil etmesin diye tavan arasına kilitlenmişti. Ertesi sabah annem gitti. Veda etmek için bana sarıldı, havaya kaldırdı ve garip bir bakışla gözlerimin içine baktı. Sonra beni öptü ve "Şimdilik hoşça kal," dedi. Büyük babam asık suratını pembeleşen gökyüzüne çevirerek "Ona söz dinlemesini söyle," dedi. "Büyük babanın sözünden çıkma," dedi annem üstünde istavroz çıkartarak. Onun başka bir şey söylemesini bekliyordum. Bunu engellediği için büyük babama çok kızdım. Arabaya bindiler. Annemin eteği bir şeye takıldı. Uzun bir süre öfkeyle eteğini kurtarmaya çalıştı. "Yardım etsene, yoksa kör mü oldun?" dedi büyük babam bana. Ama ben elimi bile kıpırdatmadım. Sanki ağır, umutsuzluk zincirleri beni olduğum yere sıkıca bağlamıştı. Maksimov dar mavi pantolonun içindeki uzun bacaklarını dikkatle arabaya yerleştirdi. Büyükannemin verdiği paketleri dizlerinin üstüne koyup çenesini tuttu. "Yeter!" diye bağırdı sinirle, soluk yüzünü kırıştırarak. Yeşiller içindeki yaşlı kadın bir subay olan büyük oğluyla öteki arabaya yerleşti. Bir mumya gibi dimdik oturuyor, oğlu ise sakalını kılıcının kabzası ile kaşıyor, bir yandan da esniyordu. "Demek savaşmaya gidiyorsun?" diye sordu büyük babam. "Elbette. İyi iyi. Türkleri yenmemiz gerek." Gittiler. Annem birkaç kez arkasını dönerek mendilini salladı. Büyük annem de duvara dayanmış, bir yandan elini sallıyor, bir yandan da ağlıyordu. Büyük babam da gözyaşlarını siliyor ve söylenip duruyordu. "Sonu iyi olmayacak bunun, iyi olmayacak." Kaldırımın kıyısına oturup arabanın sallana sallana gidişini izledim. O köşede gözden silinirken içimde de sanki bir şey bitiyor, kapanıyordu. Vakit erkendi. Pencerelerin pancurları kapalı, sokak sessiz ve ölüydü. Daha önce sokağın bu denli sessiz olduğunu hiç görmemiştim. Uzaktan bir çobanın kavalının sıkıcı sesi geliyordu. "Hadi içeri girip çay içelim," dedi büyük babam beni omuzlarımdan tutarak. Sanırım alnında ömür boyu benimle birlikte yaşamak yazılı. Anlaşılan birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Sabahtan akşama dek tek bir sözcük bile konuşmadan birlikte bahçede çalışıyorduk. Büyük babam çiçek tarlalarını kazıyor, ahududu çalılarını bağlıyor, elma ağaçlarından hastalıklı yaprakları ayıklıyor, tırtılları eziyordu. Bu arada ben de evimi güzelleştirmeyi sürdürüyordum. Büyük babam tahtaların yanık uçlarını kesmiş, üzerlerine kuş kafeslerimi asabilmem için yere uzun sopalar çakmıştı. Kuru otları örerek güneşten ve yağmurdan koruması için sedirin üstüne bir çardak yaptım. Şimdi çok güzel bir dinlenme yerim olmuştu. İnsanların bir işi tek başına yapabilmeyi bilmeleri çok yararlıdır, dedi büyük babam. Onun sözlerine çok değer verirdim. Bazen kendi yaptığım ve otlarla örttüğüm sedire uzanır ve sanki sözcükler ağzındaki zorlukla çıkıyormuş gibi ağır ağır konuşarak bana hayat üstüne öğütler verirdi. Sen annenden kopmuş bir et parçasısın. Onun başka çocukları da olacak ve onları daha çok sevecek. Görüyorsun, büyük annen yeniden içmeye başladı. Sanki bir şey dinliyormuşçasına bir süre sonra kin dolu dudaklarından ağır sözcükler yeniden akmaya başlardı. Büyük annenin içkiye ikinci başlayışı bu. İlk kez Mihail askere çağrıldığı zamandı. O yaşlı budalada bedelini vermem için beni kandırdı. Belki gitseydi çok farklı olurdu. Ama ne yararı var? Zaten benim de fazla ömrüm kalmadı. Yakında yalnız kalacaksın, anlıyor musun? Kendi kendinin efendisi olmayı ve kimse için çalışmamayı öğrenmelisin. Sakin bir yaşam sür, huzursuzluk yaratma. Ama yaptığın her şeyde ciddi ol. Önce ötekilerin ne söylediğini dinle, sonra da sana en doğru görüneni yap. Tabii havanın kötü olduğu günler dışında bütün yaz boyunca bahçede durdum. Hatta sıcak gecelerde büyük annemin bana vermiş olduğu bir koyun postunun üstünde dışarıda yattım. Büyük annem de sık sık dışarıda uyurdu. Bir kucak dolusu saman getirir, yatağımın yanına serer, üstüne uzanır ve saatlerce bana öykü anlatırdı. Kimi zaman ansızın haykırırdı. "Bak, bir yıldız kaydı. O toprak anayı özleyen yitik, zavallı bir ruhtur. Demek ki bir yerde iyi bir insan doğdu." Ya da parmağıyla gösterir ve "Bak, orada yeni bir yıldız var. Tıpkı pırıl pırıl kocaman bir göz gibi. Ah sevgili gök, Tanrı'nın parlak giysisi. Büyük babam homurdanırdı. Soğuktan öleceksiniz budalalar ya da inme inecek. Hırsızlar gelip sizi boğacaklar. Kimi günler güneş batar, gök alev alev yanan ışık ırmaklarıyla dolar, bu ışık demetlerinden düşen kırmızı küller bahçenin kadifemsi yeşilinin üstüne yayılırdı. İnsan her şeyin karardığını, genişlediğini ve ılık bir loşlukla dolduğunu duyabilirdi. Güneş ışınlarıyla dolan yapraklar sarkar, otlar toprağa eğilir ve her şey daha yumuşak, daha süslü görünür. Hava tıpkı uzaktaki çayırlardan akan gelen müzik gibi hafif hoş kokularla dolardı. Askerlerin kampından son yat borusunun sesi gelirdi. Gece yaklaşır, insanın göğsünü tazelik ve canlılıkla doldurur, tıpkı bir annenin sıcak öpüşü gibi sessizlik insanın yüreğini ılık, yumuşak eliyle okşar, unutulması gereken şeyleri, günün yorucu ve sıkıcı olaylarını bellekten silerdi. Göğe bakarak yatmak çok hoş bir şeydi. Gittikçe uzaklaşan ve yeni yeni yıldızları insanın gözünün önünde seren o engin derinlikler sizi yeryüzünden yükseklere çıkartırdı. Tüm dünyanın sizin boyutunuza gelinceye dek küçüldüğünü mü, yoksa sizin mi birdenbire büyüyüp çevrenizdekilerle iç içe girdiğini ayırt edemezdiniz. Ortalığın gittikçe daha çok kararmasına ve sessizleşmesine karşın, her yöne uzanan görünmez hassas iplikleri duyabilirdiniz. Uyuyan bir kuşun, hızla koşan bir kirpinin, bir insan sesinin ani alçalış ve yükselişlerinin, kısacası her türlü sesin gündüz işitilmeyen garip bir tonu vardı. Ve her ses o dost yansıtıcı sessizlikte daha da belirginleşirdi. Çalınan bir gitar, bir kadının kahkahası, yere düşen bir kılıcın şıngırtısı ya da bir köpek havlaması. Bütün bu sesler burada yersizdi ve bunlar yalnızca solan bir günün artık dökülen son yapraklarıydı. Kimi geceler sokakta ya da tarlalarda bir sarhoşun naraları ya da sert adımlarla hızla yürüyen ya da koşan birinin ayak sesleri işitilirdi. Bunlar sık sık karşılaşılan, her zamanki alışılmış seslerdi ve hiç ilgimi çekmezdi. Büyük annem fazla uyumadı. Ellerini başının altına koyup bir süre yatardı. Heyecanını gizleyerek, dinleyip dinlemediğimi aldırmadan bir şeyler anlatıp dururdu. Sözcüklerinin uyumlu akışı uykumu getirir, sabah kuşların sesiyle uyanırdım. Güneş gözlerimin içine bakar, sabah havası ısınarak yavaşça eser, elma ağaçlarının yaprakları üstlerindeki çiğ damlalarını silkip atarlar, ıslak yeşil otlar gittikçe daha parlaklaşır ve sonunda bir kristal gibi saydamlaşırdı. Güneş ışınları gittikçe daha koyu bir leylak rengi olan gökyüzüne bir yelpaze gibi yayılırdı. Yukarılarda, görülmeyen bir yerde bir tarla kuşu öter ve her çiçek ve ses çiğ taneleri gibi yüreğimi serinletir, içimi sakin bir mutlulukla doldurur, içimde hemen hemen ayağa kalkmak, çalışmaya başlamak ve yaşayan her şeyle yakın bir dostluk içinde yaşama isteği uyanırdı. Ömrümün en huzurlu, en etkili dönemiydi bu ve o yaz kendi gücüme güvenmeye başladım. Bu inanç gün geçtikçe kuvvetlendi. Giderek çılgınlaştım, insanları umursamamaya başladım. Ovsyannikovların çocuklarının seslerini dinliyor ama onlarla gidip oynamak istemiyordum. Üç kardeşi görmek bile hoşuma gitmiyordu. Bahçemdeki evimi, benim ilk bağımsız ürünümü mahvedecekler diye yüreğim iniyordu. Büyük babamın vaazları da artık ilgimi çekmemeye başlamıştı. Gün geçtikçe daha anlamsızlaşıyorlar, önemsiz yakınmalardan öte bir şey değilmiş gibi görünüyorlardı. Büyük annem ile sık sık kavga ediyorlar, onu evden kovuyor, o da Yakov dayımın ya da Mihail dayımın evine gidiyordu. Kimi zaman birkaç gün eve hiç dönmüyor, büyük babam kendi yemeğini kendi pişiriyor, ellerini yakıyor, sövüp sayıyor, tabakları kırıyor ve her gün biraz daha cimrileşiyordu. Kimi zaman kulübeme gelir, sedirin üstüne rahatça oturur, hiçbir şey söylemeden uzun bir süre beni seyreder, sonra birdenbire sorardı. Neden konuşmuyorsun? Ne söylememi istiyorsun? O zaman yine vaaz vermeye başlardı. Biliyorsun ki yüksek sınıftan insanlar değiliz. Bize kimse bir şey öğretmedi. Her şeyi kendimiz öğrenmek zorunda kaldık. Başkalarının öğrenmesi için kitaplar yazıldı. Okullar yapıldı. Ama biz asla bunlara sahip olamadık. Elimizden geldiğince her şeyi almak zorunda kaldık. Sonra düşüncelere dalar, susar ve onun hiç kımıldamadan yüzünde aptal bir havayla oturması içimi sıkardı. Sonbaharda evi sattı Evden çıkmadan kısa bir süre önce bir sabah çay içerken birden sert, kararlı bir sesle büyük anneme "Artık sana yeterince baktım. Bundan sonra başının çaresine kendin bak," dedi. Bu büyük annemi hiç şaşırtmamıştı. Sanki uzun zamandan beri böyle bir şeyin olacağını biliyordu. Yavaşça cebinden enfiye kutusunu çıkardı, burnunu doldurdu ve "Peki öyleyse, iyileştirilmeyen uvuzun kesilip atılması gerek," dedi. Büyük babam bir tepenin eteğindeki dar bir sokakta eski bir evin zemininde iki karanlık oda tuttu. Taşınırken büyük annem eline eski bir pabuç aldı. Yere çömelip ateşe fırlattı ve evin inlerini, cinlerini çağırmaya başladı. "Cinler, periler, işte size bir kızak. Bizimle mutlu olmaya umduğumuz yeni evimize gelin." Büyük babam avlu penceresinden içeri bakıp bağırdı. "Seni dinsiz seni. Hele bir daha dene bunu. Orada da bizi rezil edeceksin." "Ama başımız beladan kurtulmaz," diye uyardı büyük annem ciddi ciddi. Ama büyük babamın tepesi atmıştı ve ruhları çağırmasını kesinlikle yasakladı. Ondan sonraki 3 günü eşyaları ve nesi varsa nesi yoksa hepsini Tatar eskicilerine satmakla geçirdi. Büyük babam onlarla kavga ederken büyük annem pencereden bakıyor, ağlıyor, gülüyor ve alçak bir sesle söyleniyordu. "Hepsini alın, kırın, dökün." Bahçedeki kulübemden ayrılma fikri beni neredeyse ağlatacaktı. 2 arabaya eşyaları yükledik. Eşyalarla, tabaklarla, çanak ve çömleklerle tıklım tıklım dolu olan benim bindiğim araba öylesine sallanıyordu ki sanki beni üstünden atmak için elinden geleni yapıyordu. Ve birinin hiç durmadan beni bir yere atmak istediği duygusu tam 2 yıl boyunca annemin ölümüne dek beni hiç bırakmadı. Büyük babam yeni eve taşındıktan az sonra annem bembeyaz bir yüzle eskisinden çok daha zayıf bir halde ve şaşkınlıkla parlayan kocaman duygulu gözlerle geri geldi. Durmadan annesiyle babasına sanki onları ilk kez görüyormuşçasına bakıyordu. Hiçbir şey söylemeden orada dururken üvey babam kendi kendine ıslık çalarak ara sıra öksürerek ve parmaklarını arasında oynatarak odada dolaşıyordu. "Tanrım, nasıl da büyüyorsun," dedi annem sıcak avuçlarıyla yanaklarıma dokunarak. Çirkin bir elbise giyiyordu. Karın tarafı büzgülü, kırmızımsı, bol bir giysiydi bu. Üvey babam elini uzattı. "Nasılsın bakalım ha?" Burnunu çekip ekledi. "Biliyor musun, burası çok nemli." Sanki ikisi de uzun bir süre koşmuşlar gibiydiler. Ve lekeli eski giysileri ikisinin de üstünden parçalanıp düşecekti sanki. Neşesizce yudumladık çaylarımızı. Büyük babam yağmurun pencereye çarpıp aşağı akışını seyretti ve sordu. "Demek her şey yangında mahvoldu." "Her şey," diye karşılık verdi üvey babam kararlı bir sesle. "Ancak kendimizi kurtarabildik." Annem büyük annemin omuzuna eğilip kulağına bir şeyler fısıldadı.